Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 32. Ayrım. Yaşlı erkek kartal yuvadaydı. Kabarık sırtı ve beyaz göğsüyle orada öylece duruyordu. Başı güçlü omuzlarının ortasında aşağıya doğru dönmüştü. David dürbününü gözlerine götürüp saldırgan genç kartalı aradı fakat bulamadı. Dürbünü tekrar boynuna asılı kayışın ucuna bıraktı ve bir süre Debra'ya manzara konusunda bilgi verdi. David konuşurken birden yaşlı erkek kartalın hareketlendiğini gördü. Hayvan kendini birden boşluğa bırakmış ve geniş kanatlarını açarak yükselmeye başlamıştı. Mümkün olduğu kadar irtifa almak ister gibiydi ve acele ediyordu. Yaşlı kartal şimdi tam başlarının üzerine gelmişti ve David onun kıvrık, güçlü gagasını ve beyaz göğsündeki beneklerini görebiliyordu. Hayvan birden sarı gagasını açtı ve bir savaş çığlığı attı. David bunu duyunca başını çevirdi ve eski bir av pilotunun keskin gözleriyle gökyüzünü taradı. Birden genç kartalın çok kurnazca bir plan hazırlamış olduğunu anladı. Genç erkek kartal güneşin parıltısı altında yükseklerde süzülüp duruyor ve yaşlı kartala meydan okuyordu. David yaşlı kartalın ağır kanat darbeleriyle yükselişini görünce ona karşı içinde bir sempati duydu. Olanları Debra'ya anlatınca karısı onun eline sarıldı ve sıktı. O da yaşlı erkek kartala sempati duymuştu ve kazanmasını istiyordu. Her şeyi anlat bana David. Genç kartal yükseklerde dolaşıyor ve yaşlı rakibinin kendisine doğru yükselişini izliyordu. Genç kartalın birden başını öne eğip dalışa geçtiğini gören David, işte dalışa geçti diye bağırdı. Debra onun kanat sesini duyabiliyorum diye fısıldadı. Gerçekten de yaşlı kartala doğru dalmış olan genç hayvanın geniş kanatlarından çıkan ses kulaklarına kadar geliyordu. David birden kendisini yaşlı kartalın yanında uçan iki numarası gibi gördü ve heyecanlı bir tonla ''Sola kaç dön!'' diye bağırdı. Bağırırken Debra'nın elini de acıtıncaya kadar sıkıyordu. Yaşlı kartal onu duymuş ve anlamıştı sanki. Birden kanatlarını kapadı ve saldırganın önünden sıyrıldı. Onun ani dönüşüyle birlikte dalışta olan genç kartal hedefini ıskalamış ve açılmış olan pençeleri boşlukta kalmıştı. Kızını alamayan genç kartal bir süre dalışını sürdürdü ve irtifa kaybetti. Yaşlı kartal kendisini çabuk toparladı ve şimdi altında bulunan düşmanına saldırdı. Uzun yılların tecrübesi onu şimdi üstün duruma geçirmişti ve saldırgan şimdi oydu. David yine heyecan içinde ''Yakala onu, yakala onu, dönünce yakala!'' diye bağırdı. ''Tamam, şimdi!'' Genç kartal büyük bir hızla ağaçların tepelerine doğru alçalıyordu. Birden kanatlarını paraşüt gibi açıp geldi ve hızını frenledi. Aynı anda da ani bir dönüşle üzerine doğru dalışta olan yaşlı rakibinden kurtulmaya çalıştı. Fakat bu dönüş anında rakibi karşısında kolay bir hedef haline almıştı. Yaşlı kartal dalış hızını hiç kesmeden sipsivri tırnaklarıyla korkunç birer silah haline gelmiş olan pençelerini uzattı ve tam dönüşün ortasında ona korkunç bir darbe vurdu. Vuruşun tok sesi David'le birlikte büyük bir heyecan içinde olayı kulaklarıyla izlemekte olan Debra'nın da kulaklarına gelmiş ve ortalık bir anda bulut halinde tüy parçasıyla dolmuştu. Kanatların siyah ve göğüs kısmının beyaz tüyleri çevreye saçılıp uçuşmaya başladılar. İki kartal şimdi birbirine girmiş vaziyette ve çırpınarak yere doğru iniyorlardı. Ve yaşlı kartalın pençeleri genç rakibini sıkıca kavramıştı. Onu kolay kolay bırakmayacağı belliydi. Birkaç saniye içinde ve birbirlerine girmiş mücadele halinde yüksek ağaçlardan birinin tepesine çarptılar ve dalların arasından süzülüp kalın bir dalın gövdeye birleştiği çatalda birer tüy yumağı halinde kaldılar. David hemen yerinden fırladı ve Debra'yı da elinden tutup tepeden aşağıya doğru hızlı adımlarla indirdi. Çalılıklar ve otların arasından adeta koşarak geçip kartalların üzerine düştüğü ağaca gittiler. David dürbünü ile hala debelenmekte olan ve birbirlerini alt etmeye çalışan hayvanlara bakmaya çalışırken Debra heyecanla ''Onları görebiliyor musun?'' diye sordu. Orada kapana kısılmış gibiler. Yaşlı kartal pençelerini köküne kadar gencin sırtına geçirmiş durumda ve kolay kolay da bırakacağı benzemiyor. Şimdi dalın iki tarafında sallanıp duruyorlar. Birden tepelerin yönünden acı ve öfke dolu kartal çığlıkları duyuldu ve dişi kartal endişeli kanat çırpınışları ile ağaca doğru süzüldü. Artık erkeklerin savaşına o da katılmış oluyordu. David dürbünü ile onları bir süre izledikten sonra genç kartalın gagasından damlayan kanları gördü ve ''Genç kartal ölecek galiba'' diye mırıldandı. Akan kanlar hayvanın beyaz tüylerle kaplı göğsünü kıpkırmızı yapmıştı. Debra yüzünü ağacın tepesine doğru çevirmiş heyecan içinde kartalların çığlıklarını dinlerken Ya yaşlı kuş, o nasıl diye sordu. Pençelerini asla onun sırtından kurtaramayacaktır. Savaş anında meydana gelen basınçla bunlar otomatik kilitlenir. Ve bu durumda kendisini rakibinden kurtaramaz. Sanırım o da ötekiyle birlikte ölecektir. Debra kocasının kolunu sıktı ve bir şeyler yapamaz mısın diye sordu. Ona yardım edemez misin? David onu üzmek istemiyordu fakat yapabileceği fazla bir şey de yoktu. Ona hayvanların birbirlerine girmiş olarak ağacın üzerinde yaklaşık 20 metre yükseklikte bir dalda takılı olarak kaldıklarını söyledi. Ağacın gövdesi dümdüzdü ve yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar hiçbir dal yoktu. Gerekli önlemleri alarak oraya tırmanması çok uzun zaman alacaktı ve o zamana kadar da zaten kuşlar ölmüş olurlardı. Oraya erişebilsem bile o korkunç gagaları ve uzun tırnaklı pençeleriyle beni parçalayabilirler sevgilim. Yaşlı olan belki pençelerini bana karşı kullanamaz fakat genç kartalınkiler serbest. Ama rakibine yetmiyor tabii. Fakat bana bir pençe sallaması gözlerimi oymasına yeter. Onlar zaten insanların kendi işlerine karışmalarını istemezler. Debra yine yalvarır gibi yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu diye sızlandı. David bir an düşündü ve sonra evet dedi. Yarın sabah erkenden buraya gelebilir ve yaşlı kartalın ondan kurtulup yaşamaya devam edip etmediğine bakabiliriz. Fakat yanımıza silah almayı da ihmal etmemeliyiz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ertesi sabah şafakla beraber kalkıp hemen giyindiler ve kahvaltılarını ayaküstü yaptıktan sonra kartalların takıldığı ağaca geldiler. Genç kartal ölmüştü. Takıldığı yerde hareketsiz duruyordu. Fakat yaşlı kartal hala yaşamaktaydı. Pençelerini ölü rakibinin sırtından kurtaramamış, öylece durmasına karşın gözlerinde hala öfke parıltıları görülüyordu. Onların seslerini duyunca başını çevirdi ve gagasını açıp aşağıdakilere meydan okur gibi bir çığlık attı. David yaşlı kartalın da ölmekte olduğunu anlamıştı. Onun daha fazla acı çekmesine dayanamazdı. Tüfeğini doldurup omuzladı ve hayvana nişan alıp tetiği çekerken "Daha fazla acı çekme dostum" diye mırıldandı. Hayvan isabet eden mermi ile bir anda kana bulanmış ve birkaç çırpınıştan sonra hareketsiz kalmıştı. David onunla beraber sanki kendinden de bir parçayı öldürmüş gibi hissetti ve bu olayın üzüntüsünü ondan sonraki günlerde de kolay kolay unutmadı. Gitmelerinden önceki son günleri David için çok çabuk geçmeye başlamıştı. Birkaç günleri kalmıştı ve onları da Jabulani'nin her noktasını tekrar dolaşıp gezerek geçirmeye kararlıydılar. Daha önceleri gittikleri güzel yerlere tekrar gidiyor, eski dostlarına veda etmek istercesine çeşitli hayvanları ya da sürülerini arıyorlardı. Bir akşam göl kenarındaki ağaçlardan birinin altına oturup sessizce güneşin muhteşem bir renk cümbüşü içinde batışını izlediler. Fakat bir süre sonra sivrisineklerin çevrelerinde dolaşıp vızıltılı saldırılara başladıklarını görünce gülüşerek kalktılar ve eve döndüler. O akşam valizlerini hazırlamışlar, sabahleyin erkenden gitmek üzere kapının yanına dizmişlerdi. Daha sonra ateşin yanına oturup şampanya içtiler. Hafif alkollü içki onları yeniden neşelendirmişti ve tekrar konuşup gülüşmeye başlamışlardı. Fakat David içindeki sıkıntıyı atamıyordu. Bu güzel Afrika gecesinde her şeyin kısa bir süre sonra biteceğine dair içinde garip bir sıkıntı, bir hüzün vardı ve bundan kurtulamıyordu. David yerden kesilip bir süre irtifa aldıktan sonra Jabulani arazisi üzerinde iki tur attı. Yeni doğmakta olan güneş göllerin sularına vurmaya başlamıştı. Altlarındaki arazi bol güneş ve yağmurun getirdiği yeşillik içindeydi. Ve çiftliğin hizmetkarları ve işçileri büyük bahçenin ortasında durup başlarını yukarıya kaldırmışlar, onlara el sallıyorlardı. David varış noktası başına dönüp düz uçuş irtifağına çıktıktan sonra işte geliyoruz Cape Town deyince Debra gülümsedi ve elini onun bacağı üzerine koydu. Modern cam ve beton yığınlarından ibaret olan yeni otellerden biri yerine geniş palmiyeli bahçeleri ve eski zarafetiyle ünlü Mount Nelson Oteli'nde bir daire tutmuşlardı. Pencereleri Sea Point'a bakıyor ve denizi görüyordu. İki gün daireden çıkmadan Brig'in gelişini beklediler. Çünkü David insan içine çıktıklarında kendilerine bakanların acıma duygusuyla başlarını hafifçe sallayıp mırıldanmalarına tahammül edemeyeceğini anlamıştı. Oraya vardıklarının ikinci gününde Brig geldi. Dairenin kapısını vurmuş ve hiç beklemeden kararlı adımlarla içeriye girivermişti. David'in anımsadığı gibi yine sırım gibiydi ve yüzü güneşten bronz rengini almıştı. Debra ile sarılıp öpüştükten sonra birden David'e döndü ve sert bir hareketle elini uzattı. Fakat o parıltılı savaşçı gözlerinde David'i yeniden değerlendiriyormuş gibi bir ifade vardı. Debra o akşam için banyo yapıp hazırlanırken Brig David'i kendi dairesine götürdü ve ne içeceğini bile sormadan ona bir bardak viski hazırlayıp uzattı. Sonra onun bir şey söylemesine fırsat vermeden yaptıklarını anlatmaya başladı. Friedman'la otelin resepsiyonunda buluşacağız. Onu Debra ile tanıştırıp bir süre yalnız konuşmalarına izin vereceğiz. Sonra yemekte de Friedman Debra'nın yanında oturacak. Böylece Debra'yı yeni bir göz muayenesi ve gerekli işlemler konusunda ikna etme fırsatı... David birden özür dilerim diyerek onun sözünü kesti ve bir şey söylemek istiyorum dedi. Tüm bu konuşma ve görüşmeler sırasında Debra'ya tekrar görebileceği hususunda bir umut verilmemesini istiyorum. Bu konuda sizden söz vermenizi rica ediyorum. Pekala, tamam. Ama bunu kesinlikle istiyorum. Friedman bir ameliyata karar verse bile bunun görme yeteneği ile ilgili olmadığını söylemeli ona. Ameliyatı başka bir amaçla yapacağını söylemeli. Brick birden kızmış gibiydi. Kaşlarını çatarak bunun mümkün olacağını sanmıyorum diye konuştu. İşler bu kadar ileriye gittiği takdirde kızımın da bazı şeyleri bilmeye hakkı olacaktır. Öfkelenme sırası şimdi David'e gelmişti. Fakat genç adamın bir çizgiden ibaret olan incecik dudaklı ağzı daha soluk bir renk almasına ve mavi gözlerinin parıldamasına karşın yüzünün donmuş bir maskeyi andıran ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı. Onun haklarını ben herkesten çok daha iyi korurum diye konuştu. Onu sizden çok daha iyi tanıyorum. Neler düşündüğünü, neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Ona daha başlangıçta görebileceği umudunu aşılarsanız, daha başlangıçta benim başıma geldiği gibi aynı çelişkili durumlarla karşı karşıya bırakabilirsiniz herkesi. Önce umuda kapılıp da sonra daha büyük bir umutsuzluk içine düşmesini istemiyorum onun. Brick onu dikkatle dinledikten sonra kaşlarını çatıp ''Seni anlamıyorum'' dedi ve sustu. Aralarındaki düşmanlık şimdi daha da çok ortaya çıkmış gibiydi. Odada sanki birden fırtına patlayacakmış gibi elektrikli bir hava hüküm sürüyordu. David bu eski savaşçının keskin bakışlı gözlerinin içine bakıp ondan korkmadığını gösterdikten sonra ''O halde izin verin de açıklayayım'' diye devam etti. ''Kızınız ve ben birlikte çok mutlu bir yaşam geçirdik bugüne kadar.'' Brick başını öne doğru eğdi ve bunu kabul ettiğini gösterdikten sonra ''Ama sizin mutluluğunuz ayrı bir dünyada'' diye müdahale etti. ''Siz kendiniz için ayrı bir dünya yaratmışsınız. İnsanlardan tamamen uzakta tecrit edilmiş olarak yaşıyorsunuz. Gerçek dünya ile hiçbir ilişkiniz yok. Adeta bir rüyalar aleminde yaşar gibisiniz.'' David öfkesinin mantığını aşar duruma geldiğini hissetti. Herhangi birinin Debra ve kendisi hakkında bu şekilde konuşmasına asla tahammül edemezdi. Ama adamın söylediklerinde de gerçek payı yok değildi. ''Sizlere öyle gelebilir efendim'' diye devam etti. ''Ama Debra ve benim için o dünya bir gerçektir hem de çok değerli bir dünya.'' Brick o anda ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi sustu. David bir an düşündükten sonra ''Debra için görme şansı olabileceği konusunda çok uzun zaman düşündüm'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bunu kendi mutluluğum açısından hiç kimseye açıklamayabilirdim. Seni hala anlayamıyorum. Debra'nın görme yeteneğini kazanması seni nasıl etkileyebilir ki?'' David acı acı gülümsemek istedi fakat yüz kaslarına hakim değildi. Yumuşak fısıltı halinde bir sesle ''Şu yüzüme bir baksanıza'' dedi. Brick çatık kaşlarla onun yüzüne baktı ve konuşmasını sürdürmesi için bekledi. Fakat konuşmadığını görünce birden ne demek istediğini anladı ve içinde bir şeylerin yandığını hissetti. Onun o korkunç yangında yanan yüzünün zavallı halini, kapanmış yara izlerini sanki ilk kez gerçekten görüyormuş gibiydi. Şimdiye kadar sadece Debra'nın babası olarak düşünmüş ve olaylara kendi açısından bakmıştı. Şimdi ise her şeyi David'in gözleriyle görür gibiydi. Birden gözlerini indirdi ve odadaki küçük bara gidip bardağını tekrar viskiyle doldurdu. David sesinin titrediğini fark ederek konuşmasına devam etti. ''Görmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama biliyorum, üzmektense kör kalmaya razı olacak kadar seviyor beni. Onu böyle bir seçimle baş başa bırakmak istemiyorum.'' Brick elindeki viski bardağını dudaklarına götürdü ve bardağın yarısını bir dikişte içti. ''Nasıl istiyorsan öyle yap'' diyen sesinde David'in şimdiye kadar hiç rastlamadığı bir yumuşaklık, bir boğukluk vardı. Brick adeta duygulanmış gibiydi. David hiç içmediği viski bardağını masaya bırakırken ''Teşekkür ederim efendim'' dedi. ''İzin verirseniz artık gidip ben de hazırlanayım.'' Bunu söyledikten sonra kapıya yönelmişti ki Brick'in arkasından seslendiğini duyup döndü. David diye seslenen Brick'in ağzındaki altın dişi hakim olamadığı gülümsemesiyle meydana çıkmıştı. General uzun zamandır ilk kez olarak ona gülümserken Sen iyi bir çocuksun diye mırıldandı. Yemek için Heringreich Oteli'nin ziyafet sofrasında yer ayrılmıştı. Asansörle yukarıya çıkarlarken Debra kocasının gergin olduğunu hissetti ve onun kolunu sıkıp ''Bu gece sakın yanımdan ayrılma'' diye fısıldadı. ''Sana ihtiyacım var.'' David onun kendisini sakinleştirmek için bunu söylediğini anlamış ve rahatlamıştı. Davet edilenlerin kendisini görmek için hazırlıklı olduklarını bilmesine karşın bu yemeğin kendisi için bir işkenceden farksız olacağını iyi biliyordu. Rahatladığını göstermek için hafifçe eğildi ve yanağını çok sevdiği karısınkine değdirdi. Debra'nın saçları yumuşak ve gevşekti. Simsiyah, güneşin ışığında parlıyorlardı. Yüzü de yine güneş ışığı altında altın rengine bürünmüştü. Düz, yeşil ve dar bir elbise giymişti. Omuzları ve kolları açıktı. Kolları yine her zamanki gibi pürüzsüz teniyle David de onları öpme arzusu uyandırıyordu. Yüzüne çok az makyaj yapmış ve dudaklarına biraz ruj sürmüştü. David koluna girmiş bu güzel ve çekici kadının varlığı ile kendisini çok daha rahat hissetti. Artık kalabalık yemek salonuna hiç kimseden çekinmeden girebilecekti. Salondakiler çok şık giyinmişlerdi. Kadınların üzerinde pırıl pırıl gece giysileri, çeşitli mücevherat parlıyordu. Ve erkeklerin hepsi de smokinli ve papyonluydu. Fakat bir sivil giysiler içinde bile onların arasında hemen kendini belli ediyordu. Her zamanki gibi dimdikti ve sülünlerin arasındaki bir şahini andırıyordu. Birik Ruben Friedman'ı onların yanına getirdi ve birbirlerine tanıştırdı. Resepsiyonda buluşamamışlardı. Doktor Friedman kısa boylu, tıknaz ve başı vücuduna göre oldukça büyük, ilginç bir tipti. Saçları kısa kesilmişti ve David gözleri bir kuş gözleri gibi parlayan ve samimi bir biçimde gülümseyen bu adamdan hoşlandı. Doktorun eli sıcak, kuru fakat tokalaşması oldukça samimiydi. Debra da adamın samimi ses tonundan hoşlanmış ve gülümsemişti. Yemek masasına doğru giderlerken biraz geride kaldılar ve Debra doktorun nasıl bir adam olduğunu David'e sordu. Kocasının verdiği yanıt onu güldürmüştü. Adam bir koala ayısına benziyor. Masada balık servisi henüz başlamadan neşe içinde konuşmaya başladılar. Ne güzel ne de çirkin denebilecek ince bir kadın olan Friedman'ın karısı kalın çerçeveli gözlük takmıştı ve o da kocası gibi samimi, arkadaş canlısı bir insandı. Bir ara masanın üzerine hafifçe eğildi ve ''Yarın öğle yemeğine gelir miydiniz acaba?'' diye sordu. ''Tabii afacan çocuklara tahammül edebilirseniz.'' Debra ''Biz genellikle'' diye başladı fakat sözünü tamamlamadan David'e döndü ve ''Gidebilir miyiz sevgilim?'' diye sordu. David'in onaylar biçimde başını sallaması üzerine hepsi güldüler ve konuşmalarına devam ettiler. Fakat David sessizdi ve konuşmalara pek katılmıyordu. İnsan seslerinden ve çatal kaşık gürültüsünden birden rahatsız olmuş gibi hissediyordu kendini. O anda ormanın sessizliği içinde olmak istedi. Yanında sadece Debra olsun yeterdi ona. Yemeğin sonuna doğru ziyafeti veren kuruluşun başkanı konuşacak olan kişiyi takdim etmek üzere ayağa kalktığında David rahatladığını hissetti. Artık yemek ve tüm bu işkence bitmek üzereydi ve kısa bir süre sonra Debra ile birlikte buradan çıkacak, tüm bu meraklı gözlerden kurtulmuş olacaktı. Konuşmacı profesyonel bir tavırla ve yumuşak tonla konuşuyor, sözleri arada sırada yapılan espri ve şakalarla kesiliyordu. Herkes gülüyor, sonra da susup ciddiyetle onu dinliyordu. Fakat söylediklerinde bir anlam yoktu ve sözcükler birkaç dakika sonra unutulmaya mahkumdu. Daha sonra Birik ayağa kalktı ve bir olimpiyat şampiyonu gibi çevresine bakındı. Etraftaki bu zengin ve yumuşak insanlara meydan okur gibi bir hali vardı. Fakat davetliler onun bu görünüşünden hoşlanmışa benziyorlardı. Bu savaşçı adam onlara güven veriyordu. Onlardan biriydi fakat yine de değişik bir insandı. Irkının güç ve gururunu temsil eden bir abideye benziyordu. David bile bu dimdik yaşlı savaşçıdan çevreye yayılan güç dalgasından hoşlanmış gibiydi. Birik çevredeki tüm insanları etkisi altına almıştı. David birden kendisini çevredeki bu insanların heyecanına kapılmış buldu. Birik konuşuyordu. Fakat tüm bunların bir bedeli vardır. Bu bedelin bir kısmı her zaman tetikte ve hazır olmaktır. Her birimiz bizim olanı korumak, savunmak için bizi çağıran sese yanıt vermek üzere hazır olmalıyız. Ve her birimiz bizden istenenleri yapmak üzere hazır beklemeliyiz. Bizden beklenen yaşamımız ya da çok sevdiğimiz, David bir an çevresine bakınınca bir gün herkese onu unutturduğunu ve insanların şimdi sadece birbirlerinin yüzlerine baktıklarını gördü. Birik ona bir cesaret, bir güç mesajı gönderiyordu fakat diğerleri bunu yanlış anlıyorlardı. Ama birden bu iki adam arasındaki sessiz konuşmayı anladılar. Artık pek çoğu David'in yüzündeki yanıkların ve Debra'nın körlüğünün bir savaşın yaraları olduğunu biliyorlardı. İçlerinden biri dayanamadı ve Brig'i alkışlamaya başladı. Bir kişinin alkışı bir uyarı olmuş ve koca salon bir anda ellerini birbirine vuran insanlarla dolmuştu. Herkes alkışlıyordu şimdi. Alkışlayanlar başlarını David ve Debra'ya çevirmişler, onları çılgınca alkışlamaya başlamışlardı. Sandalyeler geriye itilmeye, herkes ayağa kalkmaya başladı. Birkaç saniye içinde herkes ayaktaydı ve onları yüzlerinde hayranlık ifade eden gülümsemelerle alkışlıyorlardı. Debra neler olduğunu anlamamıştı fakat David'in elini avucunun içinde hissedince bir şeyler anlamaya başladı. David boğuk bir sesle "Haydi çıkalım buradan" diye konuştu. "Herkes bize bakıyor." 32. ayrımın sonu. Sayfa No. 302. Devamı 33. ayrımda.